Ne bir eskiden Türkiye yeni baştan tanıtmaya gerek yok. Bağlanmayı bekliyoruz. Nerede kalmıştık? Oradan devam edeceğiz. Hoş geldiniz Nebil Bey. O canlı yayından bu canlı yayına hepsini seyrettik.
Ya, Nebil de artık İzzet ya. Boş ver ya hocam. Nebil diyelim. Nebil, İzzet. Daha rahat olmaz mı?
Geldin. Nasılsın?
Eyvallah. Dekor değiştirdim abi. Fonda artık ev stüdyo ya her taraf. Senin dekorun muazzam. Başından beri izliyorum. Arkada kitaplar. Çok iyi böyle. Ortada İzzet Çapa. Ben de sürekli üst katta benim oğlumun odasındayım. Onu söylüyorum ya. Evet. Çok zorluyorum orada, tamam mı? Işık beceremiyorum falan. Şimdi şeye çıktım. Bir balkon var. Küçük bir balkon. Daha ferah, daha havadar bir yer. Oraya geldim. Biraz da arkadan bilmiyorum görünüyor mu? Uzaktan bir orman.
Kuzey en güzel orman. Oğluna verdiğini biliyoruz. Benim arkadaşım Arıt. Atol Beramoğlu'nun da yakın arkadaşı. Ona şiirler yazacak kadar iyi dostu.
Hikayedir o ya. Paylaşalım mı biraz sonra onlarla ilgili o hikaye?
Biz açarken yalnız Yiğidim Aslanım orada yatıyorla açtık sevgili Zülfü Livaneli'nin muazzam şarkısıyla. Senin için öyle güzel bir söz söylemiş ki onu alıntılamadan edemeyeceğim. Tarihe kayıt düşen masumiyet çağı belgeselcisi. Buradan selam olsun Zülfü abiye ve yıl 1983 diyelim, bu şarkının hikayesini senden dinleyelim.
Tamam. Bir de bu şarkının hikayesi emekçi bayramı var ya yarın.
Edeceğim.
Dünya emekçilerine, Türkiye emekçilerine, özellikle sağlık emekçilerine gitsin. Bunun hikayesi de oraya gitsin.
Gitsin.
Ya efsanevi bir hikayedir. Öncelikle bir önce Bedir Rahmi Eyüboğlu 1958 yılında yazdı bu şiiri. Orijinal şiirini. Ama 40'lı yıllarda Bursa'ya gidip Nazım'ın yattığı hapishaneye gidip kaleme aldığı notlar. Şu Bursa'nın kalesi diye başlayan, Yiğidim Aslan'ın burada yatıyor diye biten bir şiir yazar. Ancak 50'lerde 60'larda ortaya çıkarır bunu. Çünkü korku vardır. Bu şiiri ortaya çıkaramaz. Nazım'ı sevmek, Nazım'ın kitabını bulundurmak bir olaydır. Yani bir yasaklı şairin kitabını bulundurmak, onunla arkadaş olduğunu söylemek daha da zordur. Böyle günler geçirdi bu ülke. Hala da geçiriyor bence. Çok özel, düşünce insanlarına, sanatçılara saygısızlık yapılan, acı çektirilen, hapse atılan bir dünya yaşıyoruz. Sonra Bedir Rahmi bunu okudu. Nazım'la da beraber bir şeye, eski usul kayda okudu Paris'te. Şiirin adı Yiğidim Aslanım burada yatıyor. Aradan yıllar geçti. 1983 Paris. Yani şunu demek istiyorum. Zülfü Livaneli ile Uğur Mumcu hikayesi yaşanmadan önce 1940'lar, 50'ler ve 60'larda Bedir Rahmi ile Nazım bir acı yaşıyor. Bunu da bilelim diye anlatıyorum.
Çok güzel abi.
Buradan 10 yıl geç yayınlandı bu şiir yani. Nazım korkusundan diyelim. 83 yılında Zülfü abi, bu arada az önce bir saat önce telefonlaştık, selamı var derler ya. Dedim İzzet'e katılacağım abi dedim. O da böyle sağ olsun çok selamlar gönderdi. 83 yılında Zülfü Livaneli ailesi, kızı Ülker abla Paris'te yaşıyorlar. Uğur Mumcu da İtalya'da Ağca mahkemelerini izlemeye gidiyor Roma'ya. Abdi İpekçi'yi öldürüp orada da Papa'yı vuruyor biliyorsunuz. Bunu hani genç kuşaklara anlatmamız gerekiyor. Ne arıyor Roma'da Uğur Mumcu? Çünkü alçağın teki, faşistin teki. Önce Abdi İpekçi'yi öldürüyor. Sonra bir biçimde kaçırılıyor. Ve Roma'da nasıl bir şeyse derin dünyanın talimatıyla Papa'yı vuruyor. Papa yaralanıyor. Sonra Papa affediyor onu. Roma hapishanesinde yattı Mehmet Ali Ağca. 10 yıl, 20 yıl neyse. İşte o Ağca dosyası, Ağca duruşmaları sırasında Uğur Mumcu da Cumhuriyet Gazetesi adına sıklıkla İtalya'ya giderdi. Ben o haberleri okudum. Ben o haberler sırasında, Uğur Mumcu'nun yazdığı yazılar sırasında gazeteciydim ayrıca. 83, 84, 85'ler. Derken Roma'ya gitmişken Paris'e vuruyor Uğur Mumcu, Uğur abi. Zülfü Livaneli ile Ankara'dan arkadaşlar tanışıyorlar. Zülfü ile telefonlaşıp buluşuyorlar. Paris'te bir küçük dairede Zülfü abiyle Uğur Nur buluşuyor. 83. Zülfü ne haber, iyi misin? Uğur nasılsın falan filan meşhur. Beraber de bir çalışma yapmışlar. Vurulduk ey halkım unutma bizi. Onu Zülfü'nün şiiridir o. 8 satırı, 8 dizesi. Sonra Uğur abi onu kocaman uzun bir köşe yazısı yaptı. Vurulduk ey halkım unutma bizi başlığıyla çok uzun bir cumhuriyet makalesine dönüştürdü. Böyle bir yakınlıkları var diye anlatıyorum. Derken peki bugünlerde ne beste yaptın Zülfü diyor. Diyor ki dinleyelim mi diyor. Basıyorlar teybe. Bildiğimiz o az önce senin çaldığın, çok da güzel ettin. Yiğidim Aslanım'ın daha böyle demo halini, daha işlenmemiş halini çalıyor Zülfü abi. O Paris dairesinde. Uğur Mumcu aynen benim oturduğum gibi. Gözünden yaş geliyor. Ya diyor Zülfü, bu zaten şiir beni yıllardır alıp götürürdü. Çok hüzünlü bir şiirdir bu. Bedir abinin Nazım Ağıt diye yazdı bu şiir. Bu besteyle birleşince diyor, bizim diyor demokrasi şehitlerimiz için bir ağıda dönüşmüş diyor. Bütün ölenler 12 Eylül öncesinde katledilenler için bir ağıda dönüşmüş diyor. Muammer Aksoy öldürülmüş. İşte az önce de yine isimlerini zikredebileceğiniz pek çok insan katledilmiş. Erken öldürmüşler. Erken ölüm diye bir laf var ya meşhur. Diyor ki ya bu demokrasi şehitlerimiz için bir ağıt olmuş ya. İnanılmaz bir beste diyor. 83 dedin sen değil mi? 83'te oluyor zaten. Aradan 10 yıl geçiyor. 93. Uğur Mumcu 24 Ocak'ta bombalandı. Arabası paramparça edildi. Ve birkaç gün sonra yapılan cenazesinde 250 bin kişi Yiğidim Aslanım'la yürüdü Ankara mezarlığına.
Derdi kendi diken alıyor burada.
Ve gerçekten orada Zülfü Livaneli ile Uğur Mumcu'nun yaşadığı bu diyalog bir olay. Ben bunu Türkiye'nin sanatımızın hatıra defterinde Zülfü abiye dedim ki abi dedim çok güzel bir öykü yaşamışsın, tanıklık bu. Bunu kısa film çeker misin dedim. Çünkü ben o sanatımızın hatıra defteri, Türkiye'nin hatıra defteri belgeselleri seridir onlar. Orada bazı yönetmen arkadaşlarıma kısa filmler çekmelerini rica ettim. İşte ne bileyim Şerif Gören'den Yılmaz Erdoğan'a kadar 14 yönetmen, Şerif Gören, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Altıoğlu'lar. Zülfü abiye de bunu teklif ettim. Bu ne güzel bir hikayedir abi bu dedim. Çıkardı Zülfü abi benim İstanbul'daki evimde, böyle Balmumcu'daki evimde bunu bir Emre Kınay ve Güven Kıraç rol alarak oynadılar. Tarihe geçmiş.
Oynadılar Emre. Ben izlediğim için ikisi de muazzam oynadı.
Bu yüzden tarihi bir olaydır. Bu vesileyle İzzetciğim ne güzel bir şey hatırlatsın. Çok iyi trafik polisi derler ya. Uğur Mumcu'yu da anmış olduk. Bedir Rahmi'yi anmış olduk. Naz Hikmet'i anmış olduk. Her şeyi anmış olduk. İnanılmaz güzel insanları anmış olduk. Ben şimdi, de saygı duyuyorum. Hepsine saygı.
Kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Özellikle Türkiye için çok büyük bir kayıptır Uğur Mumcu. Allah rahmet eylesin. Geride olmadı. Sen bir gazeteci olarak günümüzdekilere baktığın zaman bir Uğur Mumcu görebiliyor musun?
Yani yok. Uğur Mumcu'nun cesaretinde bir insan göremiyorum. Ama güzel insanlar var İzzetciğim.
Bak.
Cesur arkadaşlarımız bir ortam yaşıyoruz ki zor bir ortam. Bu ortamda bağımsız medya insanı olmak da zor. Bağımsız medya kurumu da olmak zor. Ama ben bu sosyal medyaya çok güveniyorum. Sosyal medya başka bir alan yarattı. İnsanların özgür olduğu bir alan yarattı. Ben şu anda seninle her şeyi konuşabiliyorum. Düşünebiliyor musun?
Tabii.
Bize bir saat süre veriyorlar. Değil mi? Dünyanın bir numaralı sosyal medya kurumu Instagram diyor ki bir saat İzzet Çapa'yla her şeyi konuşabilirsin.
Ne istersen. Yani, biz yani, ne kadar saygı duyuyorsak, kendimizi ne kadar otosansürleyebiliyorsak bunu ama bu bizim kendimize saygımızla alakalı. Dün buna benzer bir olay yaşadık. Celal Çapa'yla konuşuyorduk. İşte o dün sosyal medyada yayılan sevgili Demet Akalın'ın yazdığı su içenler bizdik. Bundan da gocunmuyorum. Allah'la benim aramdaki
bir ben şey. Ben sana sorayım, anlatır mısın? Bunu senden okudum bugün. Tam anlayamadım. Bu vesileyle sormak istiyorum. Nasıl?
Aslında girmek istemediğim bir konu ama dün
ya,
biz
ya dinlemek istedim ben de.
Maske takmadım. Yani maskeli bir insan olmadım. Neysem oyum. Evet, saygı duyarım her inanca, her mezhebe, herkese, ateiste dahil herkese saygı duyarım. Ancak biz su içtiğimiz için eleştirilemeyiz. Allah katında oruçlu birinin, eğer bu kadar dini vecibeleri bilen biri ise, oruçlu birinin karşısında yemek yemek ya da su içmek onun sevabına eklenir. Yani söz konusu olan kişi de benim abim. Sonuna kadar da savunurum. Biz maskeli insanlar değiliz. Herhalde Demet Akalın'ın sinirli bir anına geldi. Üzüldüm. Onun için çok fazla yorum yapmayacağım. Çünkü benim cep telefonum var. İsterse cep telefonumdan ulaşabilecekken ben o konulara girmem. Altta yazıyorlar. Ben o konulara girmem. Herkes kendinden sorumlu. Ben
ama insani bir durum ya. Bunu niye bu kadar insanlar sosyal medyada bir konu haline getiriyorlar ya? Ayıp ediyorlar ya.
Bir şey söyleyeceğim.
Çok insani bir şey yapıyorsunuz bunu.
Ben insan değilim ki. Ben oruç tutan arkadaşlarımın hepsine iftar sofrası da hazırlarım. Aynı sofrada da yemek yerim, oruç açarım. Ama ben tutmayabilirim. Bu benim sorunum yukarısıyla. Kimseyi ilgilendirmez. Evet. Kimseyi ilgilendirmez. Neyse, beni boş verelim. Nazım'dan söz açılmışken Nazım belgeselin de var. Çiçek Bar'ı söz vermiştik. Çiçek Bar'a dönelim ve orada kız kardeşiyle de tanıştığını biliyorum eğer yanılmıyorsam.
Evet, Samiye Hanım. Samiye Hanım, röportaj da yaptım. Böyle bir yaşım da çıkıyor ortaya. 15 sene önce kaybettik Samiye Hanım'ı. Samiye Hanım, ben Nazım belgeselini biliyor musun İzzet? 4 ayrı versiyon yaptım. Yani 4 ayrı zamanda Nazım belgeselleri yaptık. 4 belgesel ortada duruyor. Bir tanesini 98 yılında, ben o zamanlar ATV'deydim. Hiç unutmuyorum, Ali Kırca da ana haberi sunuyor. O da ilginç buldu. İlk kez bir büyük kanalda Nazım üzerine bir şey yapılıyor falan. Nazım belgeselimizi ATV gösterdi. Bir Yudum İnsan belgeselleri arasında. Ben de o belgesel arasında hem Samiye Hanım'la hem de Nazım'ın dostu olan, yakın dostu olan Müzeyyen Hanım'la Balaban, meşhur Balaban, ressam Balaban. Onun hikayesini de anlatır bana biraz sonra. Nazım'la aynı hapishanede kalmış 8 yıl. İşte 9-10 Nazım'ın dostuyla, Refik Erduran, Nazım'ın Romanya'ya kaçmasına, o şilebe binmesine yardımcı olan yedek subay gibi insanlarla belgesellerde röportaj yaparak, Samiye Hanım da anlatarak bir belgesel yaptık. Ve hiç unutmuyorum, ana habere canlı yayına konuk oldum ben. Benim için çok onur vericiydi. Çünkü bir belgeselin taşlanması anlamına da geliyordu bu. Hani övülmek için söylemiyorum. Nazım'a saygı anlamına geliyordu. Benim çok çok hoşuma gitti. Yani Nazım belgeseli yapan bir belgesel yönetmeni ana habere ciddi bir konu olarak gündeme getiriliyor. Bu ilgimi çekmişti. Samiye Hanım Çiçek Bar'a da gelirdi. Naz Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucularındandır. Zaten onun sayesinde Nazım'ın bazı özel eşyalarının, çocukluk eşyalarının o vakfa hediye edilmesi ve Nazım'ın kız kardeşi de kurucu denmesi üzerine vakıf çok tescil olmuştur, tescil edilmiştir ve ne derler, kabul görmüştür. Samiye Hanım çok zarif bir kadın. Biraz Muazzez İlmiye'ye benzetirim onun tipini. Muazzez İlmiye'ci da öyle böyle tonton bir tipti. Ve düşünsene ya, fakat büyük bir acıdı. Çok az yaşamışlar beraber, çok az. Yani Nazım işte 11 yaşına kadar, 12 yaşına kadar beraber olmuşlar. Ondan sonra Nazım askeri okula gidiyor yatılı. Şeyi hep anlatırım, ben tekrara düşmek istemem. Nazım askeri okulda öğrenciyken onun tarih öğretmeni Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal bu arada Nazım'ın annesiyle aşk yaşar bir vesile. Çünkü boşanmıştır Nazım'ın babasından Hikmet Bey'le. Ve şiir getirir Yahya Kemal'e Nazım. Beğendiniz mi şiirimi? Kedi üzerine bir şiirdir bu. Yani bir yandan da o sosyal ortamlarda, dönemin cahiliyesinde diyelim. Dünyanın sosyal kulüplerinde, çiçek barında tanışırlar. Lokallerinden birinde. Ve küçük bir flört var aralarında. Ve öğrencisinin annesi. Şiir de getirir. Böyle bir diyalog da öğrenciyle olunca eve gelir. Ben der sana zaman zaman şiir dersi vermeye geleyim. Annesi de zaten razı. Zaman zaman gelirler fakat Nazım daha erken. Çocuk Samiye Hanım da oralarda. Böyle o ergen haliyle annesiyle Yahya Kemal arasında bir flörtöz durumu fark edince şey yapar. Böyle bir delikanlı havalarına girer ve çok kızar. Gider Yahya Kemal'in palto cebine bir kağıt not bırakır. Hocam olarak girdiğiniz bu evden babam olarak çıkamazsınız. Bu bilinen bir hikayedir. Sonra aradan yıllar geçer. Nazım hapse girer. Celile Hanım, yani Nazım'ın annesi, Yahya Kemal'in sevgilisi, 1,5 yıl, 2 yıl sevgili olmuş. Ve uğruna şiirler yazmış. O şiiri çok iyi bilirsin. Hümeyra şarkısını söyler. Artık demir almak günü gelmişse bu zamandan, bir gemi kalkar bu limandan. Müthiş. Bu şiirin şairi Celile Hanım'a yazılmıştır bu şiir. Düşünebiliyor musun? Büyükada'da yaşarken onlar. Çünkü Nazım o notu bırakınca bir daha Celile Hanım'la Yahya Kemal o evde buluşmaz. Büyükada'daki Yahya Kemal'in evinde buluşurlar. Bu yüzden veda vakti geldiğinde, yani flört bitip artık evlenmemeye, boşanmaya değil de yani evlenmemeye karar verip sevgileri, sevdaları bitince bir şiir yazar işte Yahya Kemal. Artık demir almak günü gelmişse diye. Ve aradan yıllar geçer. Nazım cezaevinde artık 14 yıl içeridedir. Bir açlık grevi başlar. Nazım açlık grevine girer. Bir yandan da Nazım'a af diye bir kampanya başlatılır. Bu kampanyaya Sartre, dönemin Avrupa ressamları, Picasso, böyle büyük büyük yazarlar, dönemin bütün 49 yılından söz ediyoruz bize. Dönemin bütün büyük Avrupalı sanat adamları ve Türkiye'nin pek çok yazarı, sanatçısı o dönemde imza atar. Celile Hanım da bu imza kampanyasını desteklemektedir. Elinde kağıt, işte ona gidiyor, buna gidiyor. O dönemde Abdi İpekçi mesela var diyelim. Diyelim yani. Gidiyor, imza alıyor. İşte Halide Edip Ada var, imza alıyor. Galata Köprüsü üzerinde eski sevgilisi Yahya Kemal geçmektedir. Bu açlık grevi ve açlık kampanyası, imza kampanyası yollarda oluyor çünkü. Galata Köprüsü'nde gözleri de biraz artık az gören Celile Hanım yaşlanmış. Diyelim ki 69 yaşına gelmiş, 70 yaşına. Yahya Kemal'i görüyor orada. Karşı kaldırımda. Galata Köprüsü'nde. Gidiyor heyecanla. Oğlum için imza atar mısın diyor. İnanır mısın? Dönüp bakmıyor.
Ama korkak bir adammış Yahya Kemal.
Bravo. Bravo. Hadi ben söylemeyeyim. Biraz da sen kötü ol. Korkak gerçekten.
Korkak bir adammış.
Ben söylediğim zaman sen sanatçıları seversin, nasıl korkak dersin demesinler diye ben diyemedim. Ama ben ne dedim biliyor musun? Ne yazık ki dedim. Aşk şiirde durduğu gibi durmuyormuş.
Çok güzel.
Korkaklığın başka bir hali, korkak demenin ya. Yani. Böyle bir şey yaşadım. Ben de işte bütün bunları yaşayan Samiye abla, Samiye Hanım, abisine hasret büyümüş kardeşim ya. Hasret büyümüş ya. Bir kadın düşün, genç kız düşün. Sabah akşam abisiyle ilgili haberler çıkıyor. Ya hapiste, ya sürgünde, ya hapiste acılarla çabalıyor. Bursa Hapishanesi'nde, Çankara'da ya da Rusya'da, Moskova'da. Böyle büyüyen bir kız kardeş Sami Hanım. Hayatı abisine hasretle geçmiş. Annesi erken ölmüş. Babası göçüp gitmiş başka bir nedenle 30'larda. Acılı bir kız kardeşti Sami Hanım. Ama yüzüne nur gelmişti sanki. Yani bu Ramazan ayında söyler gibi olmayalım ama yüzünde bir müthiş bir beyazlık vardı İzzet. Ben o yüzüne beyaz yansıyan insanları, kadın ya da erkek, çok vicdanlı olduklarını düşünürüm. Yüzüne nur inmiş sanki. Ton ton, dünya güzeli bir yüzü olan ve Nazım deyince hemen gözyaşı döken çok tatlı bir kadındı. Bütün bu acılardan bir ders çıkarmış. Şu olarak ders yani, onurlu bir duruş. Öyle bir kardeşe sahip olmanın, öyle bir abiye sahip olmanın onurunu yaşamış. Çünkü Nazım ne yazık ki hapisteyken, sürgündeyken, kaçmak zorunda olduğu sıralarda herkesin illa sahip çıktığı bir insan değil. Az önce anlattım, Bedir Rahmi 10 yıl sonra şiirini açıklayabiliyor. Şimdi bugünlerde de bazı insanlarla, hapishanede olan bazı dostlarımızla, ben o işte şu gün Osman Kavala'dır vesaire, diğer dostlarımız sürgünde olan bir takım insanlar var. Onlarla dost olduklarını hissettirmezler.
Ya.
Korkar. Düzenler. Ne acı bir şey değil mi? Ahmet Kaya'yı hatırlamıyor musun lütfen? Ahmet Kaya o alçak provokasyondan sonra ne yaptı? 2 yıl Paris'te yaşamak zorunda kaldı. Herkes atıp tutuyordu şerefsiz Ahmet diye. İğrenç manşetler attılar. O şerefsizler. Kusura bakmasınlar. Sonra şimdi Ahmet Kaya ne oldu kardeşim? 102 milyon kişi tarafından müziği dinlenen bir efsaneye dönüştü. Herkesinden. Ama o zamanlar Ahmet Kaya ile arkadaşım değillerdi.
Ne ırkı olur? Bu zaten bence insanlık dışı bir şey. Müziği ayrımcılığın içine koymak. Bak ne güzel
Doğru.
bir Feyruz gerçeği vardır.
Müthiş.
Zaman her şeyi durdurur. Yani Filistin saldırılarını da, oradaki Hristiyanlara da, oradaki Arap Müslümanlara da, herkese müziğiyle sahip çıkabilen bir kadındır Feyruz. Bize de çok güzel bir
Beyrut şarkısını diyorsun değil mi? Le Beyrut diye hani bildiğin, o ne güzel bir şarkı değil mi o? O
olan.
Beyrut başını anlatır. Yani dediğin gibi yani o ses nasıl güzeldir. Yani sanat zaten ölümsüzdür be İzzet. Bunu söylemeye, tekrar etmeye gerek var mı bilmiyorum ama sanatçılar ve sanat ölümsüzdür. Bak Ahmet Kaya ölümsüzdür işte. Ölümsüz.
Gerçekten
Yani
öyle.
Ahmet Kaya, çatal bıçak fırlatanlar da, o alçaklar da kusura bakmasınlar. Onlar da sanatçı müsveddileri geçiniyorlar. Ve Ahmet Kaya için şerefsiz başlığı atanlar da şu anda yerin dibindeler. Yoklar. Benim için toz zerresi onlar, toz zerresi. Ama Ahmet Kaya şarkılarıyla her şeye rağmen,
Serdar Ortaç. Öyle değil mi?
yani
Sen
bak
söylüyorsun. Ben
ya,
söylüyorum.
ben de söyleyeyim canım, adını bile anmaya gerek yok ya. Şimdi bir de utanmadan ortaya çıkıyorlar, Ahmet Kaya tavsiye ediyorlar. Gizlemeye çalışıyorlar kendilerini. Serdar Ortaç zavallı bir çocuk yani. Onu ben muhatap bile almam. Bu şey ortamda, bu sanatı konuştuğumuz ortamda zavallı bir çocuk gerçekten. O acımak zorunda kalıyorum. Yani orada bir linç girişimi oldu. Sadece Serdar Ortaç dersek de haksızlık ederiz sadece onu dersek. Çünkü orada
O zaman boşver, onlar orada yaptıklarıyla kalsınlar.
bilmeye o kalabalıkların hepsi ya. Memleketim şarkısı söyleyen Reha Muhtar. Ben söyleyeyim.
Doğru söylüyorsun.
Birdenbire toparlıyor. Yani şimdi orada onlarca insan şu anda ekranlarda, daha doğrusu 3 ay öncesine kadar ekranlarda, sahnelerde arıza edam eden insanlar o dönemin mahalle baskısı içinde lince girdiler. Ahmet Kaya gibi 3 milyon kitlesi olan, 3 milyon kaset satan çocuğun üzerine gittiler. O da adam gibi durdu masada. Hatırlıyor musun o fotoğrafı böyle?
Neyse boş ver. Ben yorumuna
Konu
girmeyeceğim.
yani konu geldi. Konu geldiği zaman söylemek zorundayız neyse.
Çok güzel, çok güzel. Benim için büyük bir keyif dinlemek. Nazım'dan söz etmişken bir rivayet vardır. Bunu bilebilecek kişi sensin, belgeselini çektiğin için. Atilla İlhan'ın da çektin. Gerçekten Atilla İlhan Nazım şiirleri yüzünden okuldan atıldı mı? Ben bunu yaptığım zaman bu bir spekülasyon dediler yıllar önce bir şeyde yaz.
Diyemez buna bir şey. Atilla abi kendisi dedi zaten. Çok da güzel bir konu açtın. Arka arkaya ne güzel, böyle bir çorak örgüsü gibi
Evet.
geliyor. Bedir Rahmi'den Zülfü abiye, oradan Atilla İlhan'a kadar geldik. Nazım'ın etrafındaki melekler diyelim bunlara. Atilla İlhan babası kaymakam İzmir'de. Karşıyaka kaymakamı. Çolpan İlhan'ın abisi. 1940'lı yıllar. 1925 doğumludur Atilla abi. 1925 doğumludur. Ben çok yakın dostum da oldu tanışırken. İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde öğrenci. Bu arada ben yaşamış gibi anlatabilirim. Çünkü Atilla abi bana bunu yaşamış gibi anlattı. Bir Yudum İnsan belgeselinde. Hatta eğer böyle bir spekülasyon varsa o Atilla abinin bununla ilgili bölümünü, 3-4 dakikalık bu anlatımını bugün yarın yayınlayabiliriz yani. Belki de 3 Haziran'da Nazım'ın Ölüm İldirim'de bir kez daha yayınlarız. Ve yan lisede, komşu lisede bir kız arkadaşı var Atilla abinin. Flörtöz. Ona mektup yazıyor. O zaman el ele tutuşmak, pastaneye gitmek çok zor. Zor koşullar. Mektup yazıyor. Biraz da yatılı. Mektubu veriyor okulun, diyelim ki servisine. Mektup servisine. Fakat hani hapishane mektubu gibi o mektuplar da okullarda görülüyormuş meğer, okunuyormuş. Öğretmenler Kurulu bu mektubu ele geçiriyor. Disiplin Kurulu ya da. Vay diyor. Bu çocuk, ha çünkü mektupta finalde Nazım'ın bir aşk şiirini ekliyor Atilla İlhan. Hani sevgilisine güzel serenatlar da bulunurken finali Nazım'ın şiiri ekliyor ve mektup ele geçiriliyor Öğretmenler Kurulu tarafından. O kurul üyeleri bu çocuk Nazım'ı nereden öğreniyor? Nazım'ın kitabı nasıl bulur? Nazım'ın kitabı nasıl bu mektuba girer diye çocuğu müşahede altına alıyorlar. Sorguya. Sen nereden aldın bu şiiri? Hangi kitaptan aldın? Bu kitabı sana kim tavsiye etti? Nazım'ı nereden biliyorsun diye soru üstüne soru. Önce öğretmenler. Ve çocuğu alıyorlar emniyete. Emniyetten Sansaryan Han vardır İstanbul. Bak çok önemli bu anlattığı. Sansaryan Han'da yine sorgular. Ve şöyle bir final. Manisa Akıl Hastanesi'nde tedavi altına alınması gerekiyor diye rapor. Okuldan atılıyor, rapor. Hapse atılıyor ve 17 yaşında bir lise öğrencisi. Bunun spekülasyon olma şansı yok ki. Atilla abinin yaşadığı bir olay ve okuldan atılıyor. Okulu bitiremiyor Namık Kemal Lisesi'ni.
Ama Türkiye büyük ozanı olmayı başarıyor.
Başarıyor. Hayat okulunu bitiriyor. Ve Paris'e gidiyor. Atilla abi Paris'e gidiyor. Paris'te o romanlarına da konu olan olayları yaşıyor. Fena halde Levan. İşte Paris'in o zevk geceleri, keyif geceleri de anlatan romanlar ve büyük şiirler. Ben sana mecburum, bilemezsin adını mı gibi aklımda tutuyorum diye bize muazzam şiirler armağan ediyor. Ben o şiirlerle çok dolaştım İzmir sokaklarında, İstanbul sokaklarında, Boğaz kıyısında kız arkadaşlarıma okudum. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular vesaire. Sonra ne oluyor? TRT'de Kartallar Yüksek Uçar. Gazeteci Ümit gibi dizilere senaryo yazarak devreye giriyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musun? Ekrem Çatay'ın eşi Ay Yapımı'nda şu anda yöneticisi Kerem'in annesi Nezret Hanım bir gün Atilla abinin kapısını çalıyor. TRT'de yapımcı çünkü Nezret Çatay. Sizinle bir sohbet programı yapalım Atilla Bey diyorlar. Siz sevilen bir yazarsınız, şairsiniz. TRT'nin yöneticisi, yapımcısı. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz falan filan diye. Hani konuşur ya, böyle bir sohbet. Biz diyoruz ki demiş Nedret Hanım. Nazım üzerine her hafta bir sohbet yapsanız demiş. Nazım üzerine. Ve program başlıyor. Programın adı şuydu. Atilla İlhan'la Nazım üzerine yolculuk. 10 yıl yapıyor bu programı Atilla İlhan. 10 yıl. Nazım'dan dolayı hayatı kayan, Nazım'dan dolayı okuldan atılan, Manisa Akıl Hastanesi'ne İstanbul Sansaryan Han'a düşen küçük öğrenci Atilla İlhan, aradan 40 yıl geçince Türkiye'nin en büyük televizyonu o zamanlar yine devlet televizyonunda Nazım üzerine program yapıyor. Hayatın dersi ve tokatı gibi. Ve aradan
geçiyor. Çok güzel bir şey var. Biz o disiplin kurulundaki öğretmenlerin adını bilmiyoruz. Onu akıl hastanesine gönderenlerin adını bilmiyoruz. Yargılayan polisleri bilmiyoruz. Ama Atilla İlhan'ın adı hiçbir zaman ağzımızdan düşmüyor.
Helal olsun sana. Hep bu vardır ya. İşte yine bir öyle. Sonra bir cümle daha diyeyim. 2005 yılında biz kaybettik Atilla İlhan'ı. Ben biraz da hani aileye de yakınım. Kerem Alışık, Çolpan abla falan. Ben de böyle devreye girdim. Bizim belgesel gösterildi. Lütfü Kırdar'da bir cenaze töreni yapardım AKM'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde. Cenaze töreni yapıldı. Bizim belgeselle başladı. Tabut orada, Türk bayrağına sarılı. Ve dönemin bütün devlet ricali, çiçekler ve ortalar. Bak şimdi, devletin 17 yaşındayken hapse attığı, o hayatını kaydırdığı diye devam edelim. Bir genç şair, 2005 yılında cenazesi devlet töreniyle yapılıyor. Ve bütün bakanlar ve Cumhurbaşkanı değil de o zamanlar Başbakan Erdoğan da özel bir mesaj yayınlıyor. Ve 8 bakan sıraya dizilmiş. Herkes konuşma yapıyor. Ve esas duruş. Türk bayrağına sarılı bir tabut. Hayatın işte bir dersi de bu değil mi ya İzzet?
Muazzam bir ders.
Nazım'ı kaçırdılar bu ülkeden. 2002 yılında ben mezarına gittik. Bir Kültür Bakanı İstemiyan Talay'la beraber. Evet. 2000, pardon. 100. doğum gününde Kültür Bakanı dedi ki özür diliyorum devlet adına dedi. Hayat.
Muazzam.
İstemiyan Talay yanlış anlamasın. İstemiyan Talay'ı çok severdim ben. İyi bir kültür bakanıydı. Ama hiçbir kültür bakanının adı şu ana kadar bilinmez biliyor musun? Ama Nazım bilinir. Yani devleti yönetenler, devletin bakanları 30 yıl sonra kalmıyor kardeşim. Eserler ve şairler kalıyor. Edebiyat adamları, sanat adamları ve bilim adamları kalıyor. Şu bize, şu ilacı üreten insanların adı kalacak. Ali Sancar'ın adı kalacak. Yaşar Kemal kalacak. Nazım kalacak. Sayabiliriz işte.
Onlarca. Peki Nazım'dan başladık gene gidiyoruz. Nazım Hikmet Vakfı dedi. Zengin kız fakir oğlanla tanıdığımız. Sonra damat Ferit'le Hababam sınıfında taht kuran. Daha ilerleyen zamanlarda yolda Seyit Ali rolüyle büyük bir değişime imza atan Tarık Akan, sevgili Tarık Akan, rahmetli Tarık Akan. O da vakfın ikinci başkanıydı yanılmıyorsam, değil mi?
Evet.
Onunla bir belgesel çalışman oldu mu?
Tabii ki. Hem de Onur'la iki bölüm oldu. Yani yetmedi. Ben Tarık abideki dönüşümü dünya çapında buluyorum. Şimdi Al Pacino ya da Robert De Niro ya da Brad Pitt. Bu hani çok sevilen, dünyaca tanınan Amerikalı oyuncuların hayatı 22 yaşından 72 yaşına kadar istikrarlı gider. Değil mi abi? Yani evet. İşte şöyle yani hep başarılı insanlardır, değerli filmler.
Bir oyuncu vardır diyelim.
Tarık Akan'ın dönüşümü dünya çapındadır. Demin anlattığım Arzu Oka'ya benzer bir hayat onunkisi. 1972'de Ses Dergisi'nin kapak yarışmasında birinci oluyor. Ve bildiğimiz dediğin gibi damat Ferit, Ferit rolleriyle bildiğimiz o Gülşen Mubikoğlu'ndan Filiz Akın'a kadar salon filmleriyle tanınan, anılan kadın oyuncularımızla hep böyle hayaller, masallar üretilen filmlerde oynuyor. Bazen yarı böyle şey kurmaca, yarı böyle masal tadında filmler bunlar. Bazen de tabii ki bizim aile gibi, Şahababam sınıfı gibi de iyi filmlerde sevilen bir oyuncu olarak. Ama asıl Tarık'ın kariyeri nasıl? Yakışıklı, mavi gözlü prens. Yani şey, kreatif bir tip. Sonra kardeşim bir Yılmaz Güney'le tanışıyor. Bir Vasıf Öngörel'le tanışıyor. İnanılmaz bir dönüşüm başlıyor. Tarık önceki, efendim?
Çok sert bir dönüşüm aslında.
Sert bir dönüşüm. Önceki hayatını kilitliyor resmen. Yok ediyor. Ve bana şeyi anlatmıştı. Biz çok yakın dostumdu gerçekten. Abi yani abim gibiydi. Biz Çiçek Bar'da hafta iki gün muhakkak. Rutkay abi, Tarık abi, ben, Bülent Kayabaş, Arif Keskiner, Azmi abi. Böyle güzel bir ekip. Vallahi ben de onların genç adamlarından biriyim. Genç kardeşlerinden. Bana anlatırlar. Bir de basında, medyada olduğum için bazen bana bir şeyler söylemek isterlerdi. Ben de onlara bazen medyadan bir şeyler söylerdim. Yani böyle bir köprü gibiydi karşılıklı ve ben onlara çok saygılıydım. O yüzden bütün ayrıntılara çok hakim olduk o yıllarda. Ve Tarık abi o sert dönüşle, Tarık abi Yılmaz Güney ve Vasıf Öngör'e ve kendini teslim ederek sosyal içerikli, toplumsal içerikli memleket hikayeleri anlatan filmlerde oynayarak ama hiç kimseye de eyvallahı olmayarak yani etmeden derler ya hani parasını da, bütçesini de hallederek, hani yoksullaşmadan bir dünya kurdu. Ve Tarık abi bu dönüşümünde, düşünsene Ferit'ten o böyle hayal kahramanı salon çocuğundan Seyit Ali Yol filmine, o Karartma gecelerinin Rıfat Ulgaz hocasına ve çektiği o bütün o toplumsal çekti filmlerin karakterlerini hatırla. Post bıyıklı, çok güzel yüzlü, olağanüstü bir karaktere dönüştü. Ve bence işte o yüzden cenazesine 200 bin kişi gitti kardeşim.
Gerçekten.
Bir de ne yaptı? Hissettiği, saygı duyduğu Silivri'deki dostlarına, orada mağdur olmuş dostlarına destek olsun diye polise karşı, panzeriyle karşı çıktı. Öyle bir fotoğrafı vardı. Şu anda arkadaşlarımız Google'a girsinler, Tarık Akan Silivri yazsınlar. Orada Silivri'de mağdur olan, ki mağduriyeti yıllar sonra devlet tarafından da kabul edilen, beraat eden o insanlara saygı olsun diye, destek olsun diye gidip polis Polis şoku yedi Tarık abi. Hiç taviz vermeden onurlu duruşunu gösterdi. Ve bence çok erken kaybettik. Çok üzüldüm. Neyse ki okulu var şimdi. Oğulları, çocukları okulu sürdürüyorlar. Tarık abinin bir hayali vardı. Bana da bunu söylemişti. Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı'nı izledi. Film yapmak istiyordu. O Kuvayi Milliye Destanı'nı Fazıl Say'la buluştular. İşte demo çekimlerle yapıldı. Fazıl Say müziklerini yapacaktı. Biliyorsun bu ülkenin kurtuluşuna dair efsanevi bir destandır. Kuvayi Milliye Destanı. Hatta memleketinden insan manzaralarıyla birleştirip böyle bir iki saatlik epik bir ülke hikayesini filme çekmek istiyordu. İlk kez yönetmenlik yapacaktı sinemada. Belgeselleri vardı biliyorsun. Böyle kazılar üzerine arkeolojik belgeseller yapardı ve o belgeselleri cebinden yapımcılığını üstlenip, masrafını üstlenip Nazım Hikmet Vakfı'na hediye etti gelirini. İşte 10 bin, 20 bin civarında satardı o DVD'ler. Vakıf yeter ki kirasını ödesin. Vakıf 3-5 öğrenciyi okutsun vesaire. Ve gerçekten büyük gönüllü bir insan olarak aramızdan erken kayıp gitti. Yani son günlerini gördüm ben hastanede. Çok üzüldüm Amerikan hastanesinde. Gerçekten çok yani yüzü çok düşmüştü. Böyle hani diyoruz ya bu kadar güzel yüzüyle, mavi gözlü haliyle hatırlanan Tarık abinin bu kadar erken bir beden yorgunluğuna ben tanık olduğum için kendimi hakikaten çok daha kötü hissettim. Çok o gün çok fazla gözyaşı döktüm. İnanılmaz bir şey. Yani bu kadar mı derler ya, bu illet hastalık diye bir cümle vardır ya. İnsanı bazen böyle mücadele etmek istiyor biliyor musun? Yani haykırmak istiyor, duvarlara vurmak istiyor. Yani koca dev gibi adam, 2 metreye yakın boyu olan adam birdenbire eriyip gidiyor. Nasıl bir şeydir yani? İşte bu yüzden ben konuyu dönüp dolaştırıp bilime getiriyorum. Yani insanlık bu korona günlerinden sonra vicdanını masaya yatırmak zorunda. Zalimliğe, savaşa, para ayrılacağına, bilime yatırılsın. Tarık abi ölmezdi belki. Bunu söylemek istiyorum deminden beri. Doğru mu?
Niceleri.
Öldü çok erken. 48 Tarık Akan. Ya bu vesileyle galiba zaman da daralıyor. Ben yarın 1 Mayıs emekçi günü ya.
Şimdi sorum oraya geliyordu. Ben biliyorum senin yüreğin solundan atar. Doğru mu söylüyorum?
Tabii. Hep onur
diyor. Bu ülkede de 1 Mayıslar hep hüzünlüdür. Çünkü kanlı 1 Mayıs geçmişimiz var. Hiç 1 Mayıs belgeseli çekmeyi düşündün mü?
Ben 10 dakikalık bir kısa bir şey çektim. Türkiye'nin Hatıra Defteri diye belgeselimiz var ya bizim 15 bölümlük. Orada hatta bugün paylaşacağım. Bugün yarın paylaşacağım. Kısa ama kısa. 1 Mayıs belgeseli yapılması gerekiyor. 77. Hatta 1 Mayıslar belgeseli yapmak gerekiyor. 1 Mayıs'ı ne yazık ki bazen unutturmak istiyorlar. Unutturmak istediler. Ben çok üzülüyorum. Ya hayat hakikaten emekçiler üzerine kurulmalıdır. Öyle durmuyor mu ya? Biz emekçiler olmasa kusura bakma şu cep telefonunun şu anda böyle karşımızda durması mümkün değil. Bu telefonu veren insanlar, beyin veren insanlar tabii ki onlar da emekçi ama onlar yaratıcı. Onlar bir bilgisayar bilim insanları. Bunu işleyenler, fabrikada yan yana getirenler emekçi. Arkada bir kitap var şu anda telefonun durduğu. O kitaptaki matbaa işleri, ona emek veren matbaa işleri, o bilgisayarda dizenler emekçi. Yani biz de bir anlamda medya kuruluşlarında çalışan insanlar, ben bir emekçiyim. Ben de bir medya kurumuna hizmet verdim yıllarca. Bütün bu hayat yani emek üzerine inşa ediliyor. Bu yüzden çok önemsiyorum. Bunun sonla da ilgisi yok. Ben vicdanlı insanlar partisi olsun. Oraya katılırım. Ben vicdanlı olmanın gerekliliğini düşünüyorum. Çünkü bazen o soldan akmak, kalbin soldan atılmasında konusunda suistimal edenler de olduğu için.
Her zaman her şeyi, Atatürk'ü de, dini de her zaman özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde suistimali aşırız. Ama ne tatlı su solcularına ne dini kullananlara bu ülkede taviz vermeyecek. O günler yakın yakın geliyor artık akıllandı insanlar.
Evet. Ben iyi insan olsun. Yemin ediyorum benim oy verdiğim partinin de içinde çok rahatsız olduğum insanlar var. Oy vermeyeceğim, hayatım boyunca oy vermediğim partide de çok değerli insanlar fark ediyorum.
Ne güzel. Bak,
oynak bir laf etmiyorum, yanlış anlama. Yani kolayından böyle soldan yana demek gerekmiyor bazen de. Ben bu ülkenin eksikliğinin son 30 yılda vicdan olduğunu düşünüyorum İzzet. Vicdanımızı kaybettik daha çok. Hem tepede vicdansızlarımız arttı, hem de tabanda. Bunu söylemek istiyorum. Ama şuraya geleceğim. 1 Mayıs belgesinin yapılması gerekiyor. Dönemin iktidarını değerlendirmek ve şu anda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayamadığımız için. Kutlayamıyoruz. Hem koronadan dolayı bugünlerde kutlayamıyoruz ama bayram derken bir bayram şenliği gibi kutlamak gerekmiyor. İşçiye değerini vermek anlamında hatırlatmak gerekiyor emekçi gününü. Geçen yıllarda insanların bir dileği var kardeşim. Taksim'e çiçek bırakılacak. Buna engel olmanın anlamı yok. Yoktu. Son 5 yılda olaylar yaratıldı. O emekçilere haksızlık edildi. Bunun altını çizmek istiyorum. Buradan alıp ben sana burada çok hüzün duyduğum bir anekdot anlatmak istiyorum.
Çok sevindim. Doğum.
Sanatımızın hatıra defteri belgesini çok hoş bir öyküye rast geldim. 1960'lı yıllarda Atatürk Barajı yapılıyor. Yani Atatürk Barajı'nı herkes biliyor. Yapımı sırasında yemekhane ile Atatürk Barajı'nın o meşhur baraj setleri çok mesafesi olan yerdeymiş. Binlerce işçi çalışıyor barajın inşaatında. İşte bu inşaat şirketlerinden biri. Adını söylemeyelim. Tribünler inşası sırasında yemekhane 2 kilometre, 5 kilometre ileride izledi. Haliyle işçiler biraz da pratik olsun diye, çünkü bir saatlik yemek arası veriyorlarmış öğlen. O tribünler var ya, barajlarda hani böyle kayma yeri olan. Oradan kayarak yemekhaneye daha erken gitmek için sık sık o hatalı işlemi yapıyorlar. Bazen de başka çareleri yok. Çünkü 25 dakika sonra yeniden mesai başlayacak. Doğru olan yemekhaneyi çalıştıkları bölgeye getirmektir. Ama nasıl yapılıyor? Biliyorsun bizim Türkiye'de inşaatlarda hep sabıka vardır. Son Atatürk, yeni havalimanında olduğu gibi. Her zaman bizim müteahhitlerimiz sağ olsunlar biraz hiç işçiyi düşünmeden, emekçiyi düşünmeden
iş cinayetlerine her zaman yol açmıştır.
Helal olsun. Son havalimanında ciddi bir iş cinayeti oldu. Atatürk Barajı'nda da bu durumdan dolayı galiba toplamda 60-70 işçi hayatını kaybetti. Sonunda bitti baraj, biter. Ve derler ki, ya sen işte bir heykel yap. Bir heykel tıraşa bir heykel siparişi derler. Heykel tıraş da gider, orada iş cinayetine kurban giden 70 işçinin adının olduğu bir anıt yapar. Ve 70 işçinin şeyi adı, hani bu Çanakkale'de vardır ya Mehmetçiklerin adı böyle küçük böyle taşlarda yazılıdır. Burada da bu 70 işçinin adlarını koyar ve bir yazı yazar. Der ki biz bu inşaat sırasında iş kazalarında öldük. Ölmeseydik ne iyiydi diye bir yazı yazar. Bak hatta ben bunu getirdim bize. Seninle konuşacağımızı bildiğim için. Şu bak biraz görünüyor mu?
Evet. Bak, çok
bu belgesel kitabımın ilk sayfalarıdır. Biraz heykel de görünüyor mu bilmiyorum.
Görünüyor. Çok az ama.
Ha, evet biraz daha yaklaştırayım. Yani hatta şu anda Atatürk Barajı'nda bu heykel ve heykelin yanında yazılanlar biz iş kazalarında öldük. Ölmeseydik ne iyiydi. Ben bu heykel tıraşı bulmak istedim. Müthiş bir şey değil mi fikir olarak?
Çok güzel.
O işçiye, o emekçiye, o ölen, hakikaten iş cinayetine kurban giden emekçilere hakikaten çok büyük bir jest, büyük bir şükran. Ailesine en azından moral. O yüzden Dünya Emekçiler Günü yarın evlerde, kalplerde ve hayallerde selamlanacak. Keşke meydanlarda olsaydı. Tabii ki mümkün değil. Ama çok isterim bütün ülkemizin özellikle evlerinde işçiler için kalbimiz atsın yarın. Çok istiyorum. Evet. Senin için de Türkiye emekçilerinin, Türkiye işçi sınıfının İş yerin bayramı kutlu olsun. Dünya
ve emekçi kadınların özellikle değil mi?
Kadınlarımızın.
Emekçi kadınlarımıza. Peki son çok çiçek barı soruyorlar. Özellikle de ben şunu söyleyeceğim. Kemal Sunal, Yaman Okay, Rutkay Aziz, Tarık Akan, sen ve Zeki Ökten, Bülent Kayabaş. Bir masanız varmış. Doğru
evet.
mu?
Evet.
Bir de bar taburesi varmış. Gurbete gitmezden önce İsmet Ay'dan başka hiç kimse oturmazmış. Şimdi sen bu gurbete gitmezden önceki hikayeyi de bize bir anlat. Çiçek barın bir de bir yudum insanın çiçek barda doğduğu konuşuluyor. Doğru mudur?
Yani tam doğduğu demeyin. Ben İzzet abim benim biliyorsun film yönetmeni Ali Özgen Türk. Tevi Boylum Al Yazmalım'ın senaryo yazarı. Bilinen iyi bir filmdir. Hazal'ın yönetmeni. Yılmaz Güney'in ikinci yönetmeni vesaire. Ben açıkçası her zaman şükran duyarım. Abimin o rüzgarı sayesinde ben önce gazeteci dünyasıyla tanıştım. Sonra kendi iğne oyası gibi işlemeye çalıştım hayatımı. Kendi mesleki hayatımı. Sonra Çiçek Bar'a giderdik. Gazetecilerden biri olarak. Haliyle daha çok aşina oldum. Daha çok bünyelerine kattılar beni. Bu saydığım isimler bile daha pek çok isim. Yaşar Kemal'ler, Aziz Nesin'ler de dahil bunlara. Yani Atıf Yılmaz'lar falan. Ya gerçekten orası bir okuldur. Müziğin olmadığı, sen çünkü işletmeci bir insansın bilirsin.
Çok zor bir şey.
Böyle bir örneği yoktur. Müzik yok. Çok büyük büyük böyle restoran işletmesi de sayılmaz. Hani böyle beyaz masalı örtüler, garsonlar sana güzel böyle yemekler getirsin. Böyle her zaman sinek mi diyorsunuz ona? Hani sinek kadın. Böyle kişiler bırakılır gider masaya. Kemal Sunal'ların olduğu da masalar bunlar. Böyle bir işletme düşün kardeşim. 88 yılında sadece üye olanlar giriyor diye bir numara var. Onu da bilirsin. Aslında orası Sinema Sever Derneği lokali. Herkesi de almamaya çalışıyorlar. Ben orada büyüdüm diyebilirim. Yani 20'li yaşlarım, 30'lu yaşlarımda hep orada haftada 4 gün giderdim. Niye? Çünkü Bir Ölüm İnsan belgesellerini gerçekten ben orada, Bir Ölüm İnsan belgesellerini orada dinlerdim, kaynak dinlerdim. Yani mesela Atıf Yılmaz belgeseli mi yapacağım? Türkan Hanım'a sorardım Atıf abiyle ilgili bir anekdot ki belgesele katayım. Sezen belgeseliyle ilgili Meral Okay'a sorardım. Bunlar Çiçek Bar çevresi. Bu Çiçek Bar çevresinde inanılmaz olağanüstü bir bilgi dağarcığımız yükseldi. Benim insanlarla da güven ilişkim oluştu açıkçası. Onlar bana güvendiler, ben onlara sevgi gösterdim. O Bir Ölüm İnsan bu yüzden onların da sayesinde, onların hani ayakları üstünde biraz iyi şeyler yaptığını söyleyeyim.
Yaptın. Yani bu toplumun Alzheimer olmasının önüne geçtin. Zannediyorum bu da Sunay Akın'ın lafı. Muazzam bir laf. Bize hafızamızı her zaman diri tutmayı sağladın.
Çiçek Bar olağanüstü ve bir dönem yaşattı Türkiye edebiyat, sanat, sinema hayatına. Orada yönetmen oyuncusuyla işte yapımcı yönetmeniyle buluştu. Yani orada buluştu, yeni hayallerini, yeni projelerini orada konuştular. Çünkü müzik yok. Yaşar Kemal ile Aziz Nesin orada küstü, orada barıştı. Yaşar abi geldiğinde ayda bir kere gelirdi. Böyle bir dev gibi. İki kadehinde neyse masalar kurulurdu. Yaşar abiye sorarlardı aileyi, babayı, romanları, Aziz Nesin'e. Dediğim gibi Turgut Boralı'ya, İsmet abiye. İsmet abi bir şeydir, devdir yani. Ben İsmet abiyi çok severim ve orada çok dertleştik. Hayalini söylemişti bana biliyor musun İsmet? Bu vesileyle bana söylediği bir hayalini söyleyeyim de kayda girsin. Yepyeni bir şey gerçekten. Ne istiyorum biliyor musun dedi. Sıkıldım bu dizilerden. Dizilerde oynuyordu ya bol bol. Şeyimdi, mutsuzum dedi yani. Biraz daha param olsa, böyle bir diziden böyle keyifli bir para alsam, Roma'da, cumbalı bir evde, çiçeklerin balkonları süslediği, karşı taraftaki yine çiçekli balkonların olduğu, o eski Roma evlerinin, Roma apartmanlarının dünyasına bakacağım bir evde yaşamak istiyorum. Orada ölmek istiyorum. Bana bu cümleyi söyledi kardeşim. Hiç kimse itiraz edemez. Roma'da yaşamak istedi ve özgürce yaşamak istedi. Çok özel bir adam İsmet abi dedin diye söylüyorum.
Zaten gitmek Önce değil mi? Bunu da bir anlat istersen. Grup Gürkmez'den önce denilmiş. Orada Çiçek Bar'da kimse hayatını kaybetti ya
Evet.
da
Bravo.
ölmedi. Değil mi?
Çok güzel bir laf o. Gurbete yani ve ölüm kelimesi kullanılmaz. Vefat kelimesi kullanılmaz. Hayatını kaybetti kelimesi kullanılmaz. Gurbete gitti. Niye biliyor musun? Bu laf niye söylenir biliyor musun? İzzet. Hani deminden beri ne diyoruz kardeşim? Sen dedin hatta ne güzel. O isimler kalmadı. Onu yargılayanların adı bile, esamesi bile okunmadı. Dedin değil mi? Atilla İlhan'ı yargılayan öğretmenin de falan filan. Ama Atilla İlhan'ı okuyoruz biz. Bugün açarız şiir kitabını okuruz. İsmet abinin oynadığı filmlere bakarız. Hiç unutmuyorum yani. Ne kadar...
Boğaz daha yeri hakikaten dolmayacak bir sanatçı.
Aynen. Ve işte Yaşar Kemal'i içeri atanlar adı bile esamesi yok. O yüzden ne oluyor kardeşim? Sanatçılar yaşıyor demek istiyor. Ölümsüzdür. Gurbete gitti sadece. Yani sanatçıların ölümsüzlüğünü anlatan bir cümleydi ve Çiçek Bar'dan çıktı. Gurbete gitti Tarık Akan. Ölmedi ki. Gurbete gitti. Yaşıyor aramızda hala gibi.
Şunu merak ediyorum. Son toparlayacağım da. Bu kadar ünlü isimler bir aradayken kıskançlık yok muydu? Yani
Vardı. Vardı. Vardı. Abi sanat kıskanmayı gerektiren bir alan. Yani oyuncusu da kıskanır. Yönetmeni de kıskanır. Ama dostluk da olur tabii ki arada. Vardı. Haset yoktu galiba İzzet. Haset başka bir şey.
motivasyon kıskançlığı var, değil
Evet.
mi?
Bir gıpta etmek, kıskançlık bir de haset vardır. Üç duygu vardır. Birinin diğerine, meslektaşına rekabet ettiği insana karşı duyduğu üç duygu. Haset, kıskançlık, bir de gıpta etmek. Gıptayla kıskançlık arasında gidip gelirler. Mesela ben derdim ki, ya ne güzel film çekmiş Ahmet abi. Atıyorum şimdi isimleri ki. Mehmet abi der ki, hadi ya sen de o film mi kardeşim gibi diyebiliyor. Yarı kıskanıyor. Aa bak yapmayın, etmeyin. Ne güzel bak insanlar gidiyor, koşa koşa filme gidiyorlar. İzdiham oluyor diyorsun. Ben görürüm, sonra görürüm diye kıskanıyor onu. Var mı? Çok oldu, çok yaşandı. Oyuncular arasında da çok var. Ama haset yok be abi. Sanatçının cinayeti olmaz ki ya fazla. Yani ben onun daha çok bu yeraltı iş dünyasında olduğunu düşünüyorum. Bu hem zulmün, hasetin ve acımasızlığın. Sanatçı en fazla kıskanır kardeşim. Sanatçılar biraz ne gibidir ya.
Aslında o kıskançlık öyle değil mi?
Efendim?
Kendini motive eden o
Evet,
kıskançlık.
sonraki projesi için yönetmen de diyor, bak bu adam güzel bir şey düşünmüş. Ben de böyle bir şey düşüneyim. Ya da üstüne bir şey çivi çakayım. Bir üst aşamaya geçeyim der. Böyle bir şey. Ama ben bir lafım vardır. Öyle bitirelim. Hem de sanatçı dostlarımızı ve sanat emekçilerini de bir kez daha almış olalım. Ben iyi sanatçının, yani iyi keman çalan, iyi oynayan, iyi senaryo yazan, iyi edebiyat üreten, iyi şiir yazan değerli sanat insanlarının cennete gideceğine inanırım. Sanatçılar cennete gider derim ben. Hani müsveddelerini kastetmiyorum. İyi sanat insanları cennete gider kardeşim. Yemin ediyorum. Yani bu yüzden ben bütün bu bir saattir
Acayip duygular.
ismini çekiyorum. Kim varsa hepsinin hakikaten şu anda cennette olduğunu düşünüyorum. Yaşar Kemal dahil. Galiba kesecekler bize yine.
Teşekkürler. Bir ben seni kandıracağım şimdi. Telefondan arayacağım. Haftaya bir daha bir kaçamak yapalım ya. Çok şey kaldı soracağım.
Peki 15 gün sonra yapalım. Niye bir
On
haftaya?
ben peki. Beni atma. Beni atma ya. Herkes yazdı onun için. Beni
Tamam.
alırım ben.
Ya
Uyku
Uğur,
yapmışsın çok güzel.
ben de senin karşında avaz oluyorum. Ya sürekli konuşuyorum. Hoşuma
Daha geldi ya. Olağanüstüydü. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal. Arın'a selamlar. Nehir'e selamlar.
eyvallah. Sana...
Hep teşekkür ediyoruz.
Ben de bütün yakınlarına selam.
Çok
Yani...
teşekkür ederim. Çok versin.